Ayrım 7, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 102. Odanın bir köşesinde bir masa, masanın gerisinde de oturan bir genç adam vardı. Sanders onun 25-30 yaşlarında olduğunu tahmin etti. Yüzüne vuran ışıkta alnındaki ter ışıldıyor, kara yüzünü cilalıymış gibi parlatıyordu. Altın çerçeveli gözlükler takmış, beyaz bir gömlek giymişti. Parmaklarında yüzük yoktu ama boynundaki ince altın zincirin ucuna 3-4 santim uzunluğunda altından bir tüy takılmıştı. İri yarı dükkanın dış kapısı önünde duranlardan daha yaşlı görünen iki kişi, oturan adamın arkasında kollarını göğüslerinde kavuşturmuş dimdik duruyorlardı. Oda kutular, dosya dolaplarıyla karmakarışıktı. Batık, pislik ve ter kokusu her yana sinmişti. Tavandan iki tane çıplak elektrik ampulü sarkıyordu. Masada oturan adam ayağa kalktı.
''Bay ve bayan Sanders'' dedi gülümseyerek, ''buraya gelmeye razı olduğunuz için sevinçliyim.''
Sanders adamın şivesini tanımıştı. Bunu Guadalupe'de işitmişti. Ana dili Karayip Fransızcası olan ve İngilizceyi bir kilise okulunda öğrenen kişinin şivesiyle konuşuyordu. ''Biz buraya davet edildik sayılmayız.''
''Evet ama karşı koymadığınıza sevindim. Benim adım Henry Cloche.''
Durdu. Sanki Sanders'ın bu adı tanımasını bekler gibiydi. Ama karşısındakinde bir tepki görmeyince konuşmasını sürdürdü.
''Bu ad size bir şey anlatmıyor mu?''
''Daha iyi.''
Gale'a baktı. ''Özür dilerim adam, oturmaz mısınız?''
''Hayır.'' Gale ona dik dik bakıyor, korktuğunu anlamaması için dualar ediyordu.
''Elbette.'' dedi Cloche, elini uzattı. ''Ampul.''
Sanders bizde değil dedi. Cloche bir David'e bir Gale'a baktı. Gülümsüyor, uzattığı elini çekmiyordu. Parmaklarını şaklattı sonra. Sanders güçlü ellerin kollarını yakaladığını, geriye çektiğini hissetti. Masanın gerisinde duran adamlardan biri gelip Sanders'ı yakasından tuttu. Gömleğini bir çekişte düğmelerini kopararak açtı. Arkadaki eller de gömleği sırtından çıkardı. Masanın yanında duran öteki adam Gale'a doğru bir adım attı ama Cloche onu elini sallayarak durdurdu.
''Elbiselerinizi çıkarın.'' dedi. ''İkiniz de, şimdi.''
Gale bakışlarını Cloche'dan ayırmamak için kendini zorladı. Yavaş yavaş bluzunun düğmelerini çözdü, çıkardı, yere bıraktı. Cloche'un adamlarından biri bluzu alıp inceledi, dikiş yerlerine, cebine, yakasına baktı. Gale kısa etekliyi bekliyordu ama Gale onu da yere bıraktı. Bakışlarını Cloche'dan ayırmadan süt yenini çıkardı, yere attı. Adam süt yeni yere düşmeden yakaladı, inceledi. Sanders daha dikkatsizce soyunuyordu. Giysilerini ortaya saçıyor, arkasındaki adam bunları alıp arıyordu. Ancak çırılçıplak kaldığı sırada Gale'ın bakışlarının Cloche'da olduğunu fark etti. Genç kadın parmaklarını bikini külotunun içine sokmuştu. Sanders ona bakmamaya çalıştı. Ama ağızları bir karış açık bakan adamların hissedilir heyecanları bulaşıcı bir hastalık gibiydi. Kanın damarlarında tutuştuğunu hissetti, gözlerini kapadı. Cloche bakışlarını Gale'in yüzünden ayırmamıştı. Sözcükler odadaki transa benzeyen sessizliği bozdu. Cloche'un bakışları Gale'in vücudundan ayrıldı. ''Giyinin.'' dedi. Gale giysilerini toplamak için eğildi. ''Cloche, ikinizin de üstünü daha başka türlü arayabilirdim.'' dedi hırçın hırçın. ''Ama aldırmayın. Sanırım ampul Romer Trees'te. Bir tanesi önemli değil zaten.'' ''Peki neden bizi böyle buraya getirmek zahmetine girdiniz?'' diye sordu Sanders. Pantolonunu giyiyordu.
''Bermuda'yı bilir misiniz Bay Sanders?''
''Biraz.''
''O halde hatırlayacaksınızdır. Eski vali, yani son valiyi bilirsiniz değil mi? Şu Danuva cinsi köpekle düşkün olanı.''
Sanders o zaman hatırladı. 1973 yılının ılık bir yaz gecesinde Bermuda'nın İngiliz valisi Sir Richard Sharples, Danuva cinsi köpeğiyle gezintiye çıkmış, köpek ve vali hükümet binasının bahçesinde ölü bulunmuştu.
Bunun bizimle ne ilgisi var?
Vali burdunu herkesin işine sokmaya bayılırdı. Bizimle iş yapmayı reddetti. Ben de böyle anlayışsız kişilerden nefret ederim.
İş mi?
Ampulü yalnızca kuşkularımı sağlama bağlamak için görmek istedim. Ampulün yanınızda olmaması, onu Romer Trees'e vermeniz kuşkularımın gerçek olduğunu kanıtlıyor. Daha kaç ampul var?
Bilmiyorum. Kaç tane buldunuz?
Sanders Gale'a baktı. Oysa genç kadının duygusuz yüz ifadesi hiç değişmemişti.
İki tane.
İçinde ne olduğunu biliyor musunuz?
Emin değiliz, hayır.
Ama öyküyü biliyorsunuz.
Evet.
Bay Sanders, bütün ampulleri almaya azimliyim, her birine.
Neden?
Çünkü çok değerliler, onlara ihtiyacımız var.
Ne için?
Boş verin siz buna, sizi ilgilendirmez.
Gale, onları kime satacaksınız diye sordu, çocuklara mı?
Kloş gülümsedi.
Sonunda ilginizi uyandırdığıma sevindim. Ama kime satacağım da sizi ilgilendirmez. Zaten bu konuda ne kadar az bilginiz olursa o kadar iyi.
O halde bizi neden rahatsız ediyorsunuz? Bize ihtiyacınız yok, dedi Sanders.
Dalıyorsunuz ve de ampullerin tam yerini siz biliyorsunuz.
Hayır, biz yalnızca ikisinin yerini biliyoruz. Daha başka ampullerin olduğunu bilmiyoruz. Üstelik o yöreyi bizden çok daha iyi bilen dalgıçlar var.
Belki de, ama İngilizler sağ olsun, bu dalgıçların pek azı kara derilidir. Zencilerin bu mesleğe girmelerini önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Üstelik elimizdeki zenci dalgıçların hiçbiri de birinci sınıf değildir. Kara derili bir dalgıç derhal kuşku çeker. Siz buradasınız, turistsiniz, beyazsınız. Sizden hiç kimse kuşkulanmaz.
Gale, ama biz uyuşturucu madde satıcısı değiliz, dedi.
Kloş, ah, vendeur de mort demek istiyorsunuz, dedi. O dediğinizden ben de değilim. Ben önce politikacıyım. Politikacı olmak demek her türlü fırsattan yararlanmak demektir. Üstelik bir iş adamıyımdır da. Politik düşüncelerimden hoşlanmayan, bunları bilmeyen kişilerle uğraşırken onların çeşitli isteklerine karşılık vermek gerektiğini biliyorum. Bu yüzden sizinle anlaşmaya hazırım.
Durdu, Sanders'a baktı.
Orada ne kadar ampul olduğunu araştıracaksınız. Öğrendiklerinizi de yalnızca bana söyleyeceksiniz. Başka kimseye değil. Bunun karşılığı da sürekli bir biçimde sağlıklı olmanızı, Bermuda'da güzel bir tatil geçirmenizi sağlayacak. Eğer az ampul olursa önemi yok. Ama çok bulursanız onları çıkartacaksınız. Tabii size istediğiniz yardımları da yapacağız.
Cloche Gale'a döndü.
Ampuller elimize geçer geçmez Merbuna'dan gidebilirsiniz. New York'a gidecek, orada size vereceğim numaraya telefon edeceksiniz. Size telefon ettiğiniz tarihten 6 ay sonra 1 milyon doları dünyanın hangi yerinde alacağını söylenecek.
Gale şaşkın kısa bir soluk aldı. Kloş gülümsedi. Bakışlarını Sanders'a çevirdi. Sanders ona anlamsız anlamsız bakıyordu.
Olmaz, dedi Kloş'a. Kabul etmiyorum.
Acele etmeyin Bay Sanders, düşünün bir.
Sanders dilini hafifçe şişmiş olan alt dudağında gezdirdi. Tükrüğü bereli yeri yaktı.
Düşünün diye yineledi Kloş. Özgürlüğünüzü satın alacağınız özgürlüğünüzü düşünün. 1 milyon dolarla.
Ronald'a işaret etti.
Bunların mobiletleri nerede?
Ronald kolunu salladı çalların arasında.
Kloş, onları sabahleyin getirirler, dedi Sanders'a. Son bir sözüm var. Bir hata işlemeye kalkışmayın. İyice düşünün. Eğer resmi kişilere başvurursanız benim resmen var olmadığımı görürsünüz. Bu işin içinden sıyrılmak için Bermuda'yı terk etmeye kalkarsanız gerçekte her yerde var olduğumu da keşfedersiniz.
Kloş sırtını dikleştirdi.
O zaman sizin için sığınacak bir yer kalmaz.
Ronald'a döndü.
Götürün onları.
Orange Grove kulübü olan yarım saatlik yol boyunca konuşma olmadı. Ronald da şoför önde, David da Gale arkada oturuyorlardı. Ana şoseye çıktıklarında Sanders kendi yanındaki camı açtı. Ronald buna itiraz etmeyince Gale da kendi penceresini açtı. Bomboş yolda rüzgar ve motor sesinin arasından ağaç kurbağalarının vıraklamaları, Ağustos böceklerinin cıvıldamaları duyuluyordu. Şoför arabayı kulübün giriş kapısında durdurdu. David ile Gale yine konuşmadan yürüdüler, kendi kulübelerine giden yola saptılar.
Sanders, aç mısın diye sordu.
Pek değil.
Lokantadan bir şeyler ısmarlayabiliriz. Bir kadeh bir şey içsem iyi olacak.
Kulübede Sanders anahtarı tuvalet masasının üzerine fırlattı. Banyoya doğru yöneldi. Buzdolabı oradaydı.
Viski diye sordu.
Gale iyi olur diye karşılık verdi.
Sanders buzdolabını açtı. Eski moda bir buz kalıbının içinden birkaç parça buz aldı. Bardaklara koydu. Gale'ın telefonu açtığını duydu. Hindi ve mayonez var diye seslendi. Gale karşılık vermedi. Bardaklara viski koyarken Gale'ın bana polisi bağlayın lütfen dediğini duydu. Bir sessizlik oldu. Evet tamam. Hayır merak edilecek bir şey yok. Gale sinirlenmiş gibiydi. Bana yalnızca polisi bağlayın. Sanders bardağı bıraktı, içeriye aceleyle koştu. Ne yapıyorsun?
Yaptığım neye benziyor?
Gale telefona döndü.
O da numaramın bununla ne ilgisi var dedi yine sinirli sinirli.
Sanders ona telefonu kapat dedi, önce konuşalım.
Konuşacak ne var? Kaçırıldık biz, anlamıyor musun? Tehdit edildik.
Sanders emretti, kapat telefonu, yoksa ben kapatacağım. İşaret parmağını telefonun düğmesine doğru uzattı. Gale ona baktı.
Şaka etmiyorum.
Kapat. Gale bir an durakladı, sonra telefona santral pekala dedi. Sonra yine ararım. Ahizeyi yerine koydu. Haydi konuş bakalım. Sinirlenme Gale. Sanders elini genç kadının omuzuna koydu. Gale bu eli itti.
Sinirlenme demesi kolay. Ne yapmamızın istendiğinin farkında değil misin?
Elbette farkındayım. Sanders viski kadehlerini getirmek için banyoya gitti yeniden. Kadehlerden birini Gale'a verdi. Ama polise telefon etmek bir şey halletmez ki. Durumu anlattı. Ne yapacaklarını sanıyorsun?
Onu tutuklarlar.
Gerekçe? Biz bir şey kanıtlayacak durumda değiliz ki. Ne dediğini duydun. Resmen var değil. Polisin şoföre el salladığını görmedin mi? Belki de Bermuda'nın tüm polis örgütü onun emrindedir.
O halde hükümete haber verelim. İngiliz hükümetine de hükmedemez ya.
Peki onlara ne diyeceğiz?
Kaçırıldığımızı, yani...
Bir saat için, bir hayalet tarafından vazgeç Gale, bize gülerler.
O halde saldırdıklarını söyleriz. Eli bıçaklı kişilerin saldırısına uğradık. Elbiselerimiz yırtıldı. Sonra bizden yapmamızı istediği şey, ona uyuşturucu madde satacağız.
Tam değil, bulacağız desen daha doğru olur.
Gale ona bir şey söylemeden uzun uzun baktı, sonra dehşetle titredi. Gerçekten bizi izler mi dersin?
Bilmiyorum, bunu anlayacağız. Belki de Trace bir şeyler biliyordur.
Belki de sonunda öleceğiz.
Haydi, haydi.
Gale sümkürdü. Mendili katlarken kan lekesi gördü. Burnum hala kanıyor dedi.
Haladan kastin nedir?
Bugün dipten yukarı çıktığımda maskemde kan vardı.
Ertesi sabah kahvaltıdan sonra Orange Grove'dan ayrıldılar. Gecenin bir saatinde söz verildiği gibi motosikletler getirilmiş, kulübelerinin önüne bırakılmıştı. Genç kadın onları görünce elinde olmadan titredi.
Nen var. Buraya gelmişler David.
Kim?
O adamlar, biz uyurken...
Elbette gelecekler. Motosikletleri başka türlü nasıl getireceklerdi?
Biliyorum ama yine de ürktüm.
Trace'in evine vardıklarında kapının dışında durup ona seslendiler. Trace içeri gelmelerini söylediğinde köpek hoplayarak yanlarına geldi. Onlara yol gösterdi. Mutfak masası eski belgelerin fotostatlarıyla doluydu. Trace Sanders'ın bunlara baktığını görünce araştırmalarım dedi.
Ne araştırmaları?
Gemi jurnalleri, mal listeleri, konşimentolar, mektuplar, Avrupa'daki çalışmalarımın bir bölümü. Tatillerimi Madrid, Cadiz ve Sevilla'nın arşivlerinde geçiririm. Dostlarım ellerine geçen değerli belgeleri bana yollarlar.
Bunlardan ne çıkartırsınız diye sordu Gale.
Hangi gemilerin hangi limanlara gittiğini, yüklerinin ne olduğunu, gemide kimlerin olduğunu, battılarsa nerede battıklarını, kaç kişinin kurtulduğunu... Bunlar çok gerekli araçlardır. Bunlarsız bir gemi kalıntısının çevresinde dolaşır durur, neye baktığınızı, karşınızdakinin ne olduğunu bilemezsiniz.
Sanders bu belgelerden birini aldı. İspanyolca yazılmıştı. Ancak birkaç sözcük çıkartabildi. Artilleria ve Canones, bir de 1714 tarihine. Ne arıyorsunuz?
Kendimi eğlendiriyorum biraz.
Ne demek istediniz?
Orada bir başka geminin daha batıp batmadığını anlamak istiyorum. Belki de her şeyiyle batmış, hiçbir şey kurtarılamamıştır.
Olabilir mi?
Daha önce de oldu, örnekleri var. 200 yıl aralıklarla iki gemi fırtınaya yakalanıp aynı kayalıklara sürüklenip aynı yerde battı. Tris başını şaşkın şaşkın salladı. Ne karışık iş. Gale bana olağanüstü görünüyor dedi.
Öyle mi?
Şimdiye kadar bir şey bulabildiniz mi diye atıldı Sanders.
Hayır.
Tris kağıt yığınına okşar gibi vurdu. Bu belgeleri karıştırmaktan amacım içinde EF baş harfleri olan birini bulup bulamayacağımı anlamaktı. Belki de boşuna zaman kaybediyorum ama insan bir işe bir yerden başlamalı. Üstelik elimizde EF baş harflerinden başka bir şey yok. Şimdi buraya neden bu kadar erken geldiğinizi anlatın bakalım. Daha geceye çok zaman var. Tris'e Cloche'la tanışmalarını anlattılar. Daha Cloche'un adını duyar duymaz Tris sanki kötü bir haber almış gibi irkildi.
Ah tanrım dedi. Sonra gergin suskun oturdu.
David'le Gale anlatmalarını bitirdiklerinde
polise telefon etmemekle haklıydınız dedi.
Gale neden diye sordu.
Çünkü ellerinden hiçbir şey gelmezdi. O adam bir gölge gibidir. Acayip yerlerde arkadaşları, dostları vardır. Neler yapabileceğini iyi bilirim.
Başını salladı. Allah kahretsin, onunla bu kadar çabuk karşılaşmamız iyi olmadı. Siz hiç adını duymamış mıydınız? Sanders hayır dedi, duymamız mı gerekirdi?
Sanmam, bir düzineye yakın adı vardır onun. Aslında Haitili, öyle söyleniyor.
Cloche'la ilgili gerçekleri efsaneden ayırmak çok güç. Ada zencileri arasında bir çeşit halk kahramanı haline geldi. Çokları onun Che Guevara'nın ruhunu taşıdığına inanır. Hem yalnızca burada değil, her yerde. Wentworth ve Leavers'la annesi hala güçlü, hatırı sayılır bir voodoo'dur.
Ne? Diye şaşırdı Gale. Büyücü. Guadalupe ile Martinique'in yamaçlarındaki barakalarda onun küçük heykellerine hala rastlanır. Ona adeta taparlar. Tıpkı onu Eva Peron'a benzetebiliriz. Haiti'deki bir otelde oda hizmetçiliği yapıyordu. 43 yaşında gözlerinde kara su hastalığı oldu. Tabii çalışamadı. Otelde ona 5 para vermeden işten attı.
Cloche o sıralarda otobüslerde biletçilik yapıyordu. Ama zekiydi. Annesini ormana götürdü. Onu beyazların baskısına, zulmüne uğrayan biri gibi gösterdi. Hakkında öyküler uydurup yaydı. Hastaları iyi ettiğini, ölüleri dirilttiğini söyledi. İnsanlar ona inanmak istiyorlardı.
Hayır, inanmak yeterli bir sözcük değil. İnanmak özlemi içindeydiler. Annesi bir büyücü prenses olarak tanındıktan sonra Cloche kendisini onun habercisi olarak gösterdi. Adaları baştan aşağı dolaştı. Annesinin yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ama o hala mesajını yaymaya devam ediyor.
Nedir bu mesaj diye sordu Sanders.
Kara dirililerin özgürlüğe kavuşması.
Sanders bana Bermudalılar hiç de başkaldırıya hazırlanmışlar gibi gelmedi dedi.
Bunu anlamak güçtür.
Karadeliler burada beyazlarla bizim düşündüğümüz gibi eşit değiller dedi Gale.
Haklısınız ama 1960'dan beri burada öyle önemli bir ayaklanma olmadı. Sharples'ın öldürülmesi dışında bir şey olmadı. Onu kimin öldürdüğü de henüz kesin değil.
Sanders Cloche onu adamlarının öldürdüğünü ima etti dedi.
Elbette böyle bir imada bulunur. Neden bulunmasın?
Sharples'ın katili bulunamadı, kimse tutuklanmadı. Bu da Cloche'un halk üzerindeki önemini çoğalttı. Ne zaman bir uçak düşse bunun bir ihtilalcinin işi olduğunu iddia eden çıkar.
Saçma, Cloche Sharples'ı öldürmüş olabilir doğru ama öldürmemiş de olabilir.
Tris Gale'a baktı.
Her neyse, Bermuda bir süredir sakin bir hayat yaşıyor. Zenciler burada çoğunlukta, üstelik beyazlardan daha az haklara sahip. Her şeyin kaymağını beyazlar alıyor.
Cloche havayı istediği zaman bulandırabilir. Halkı kendi isteklerine göre yönetebilir. İnandırıcı bir konuşmacıdır.
Kara deliller ondan korkarlar. Üstelik insanları hak ettiklerinden fazlasına layık olduklarına inandırmaktan daha kolay bir şey yoktur.
Gale Cloche bir komünist mi diye sordu.
Yok canım, onun komünistliği laftadır. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre der durur. Ama aslında istediği şey bir ada imparatorluğu kurmak.
Tabii böyle bir şey söylemiyor. Ağzında hep halk cumhuriyeti sözcükleri dolaşıyor.
Ya uyuşturucu maddeler?
Para, güç, bence uyuşturucu maddeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde satacaktır.
Sanders'a baktı.
$1 milyon. Demek Kloş kaygılı. Para cazip geldi mi?
Sanders Gale'a baktı. Hayır dedi. Ama Tanrı biliyor ki bu para çok işimize yarardı.
Tris eliyle önündeki fotostatlara vurarak alnınızın teriyle kazanacağınız bir para olacak bu dedi. Ama bu bilmecenin bazı bölümlerini bulursam o zaman şansımız yolunda demektir.
Gale acaba orada bir define var mıdır diye sordu.
Hayır ama olmadığından da emin değilim. İyice araştırmadan asla emin olamazsınız.
Kloş ne olacak dedi Sanders. Ondan kurtulmanın bir yolu yok mudur? Bizi New York'ta bile bulması, oralara kadar izlemesi hiç hoşuma gitmez.
Şimdilik yapılacak bir şey yok. Denizin dibinde ne olduğunu ya da olmadığını anlayıncaya kadar bir şey yapamayız. Bu gece bakacağız. Eğer başka ampul bulamazsak bu ikisini Kloş'a götürür, kendisine iyi şanslar dilersiniz. Dipte bir şey yoksa o da sizi bir daha rahatsız etmez. Ama denize dalmazdan önce ben bir adam Coffin'le konuşmak istiyorum.
Kimdir?
Goliath'tan sağ kurtulan kişi. Gerçi bu konuda bir şey söylemekten kaçınacak. Ama iki ampulü görünce belleği canlanacaktır sanırım.
Tris ampulleri ceketinin cebine koydu.
Motosikletlerinizi burada bırakın. Zaten dalmak için yine geleceksiniz. Kevin'in arabasına sığarız.
Dalma deyince aklıma geldi dedi Gale. Dünden beri burnum kanıyor.
Çok mu?
Hayır.
Kaygılanmaya değmez. Uzun süre sudan uzak kaldıktan sonra bir iki kez dalmak sinüsleri rahatsız eder. Bir süre dalmazsanız geçer.
Peki bu gece?
Sizin yerinizde olsam dalmazdım. Biz ikimiz idare ederiz.
Tris çıkmaları için onlara mutfak kapısını açtı.
O halde siz motosikletlerinizle gidin. Ben otele gelirim. Peşimden beni Coffin'e kadar izlersiniz.
7. ayrımın sonu. Sayfa 117.